Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demir Türkdoğan.
Ben Pınar Kaya Türk.
Bugün çağımızın hastalığı yetersizlik hissini konuşuyoruz. Benim çocukluğumda haberlerde hep çıkardı çağımızın hastalığı stresle nasıl başa çıkarız diye. Stresle başa çıkmayı mı öğrendik artık hayatımızın doğal akışında normalimiz haline mi geldi bilmiyorum ama artık stresi çok konuşmayı bıraktık. Onun yerine yetersizlik hissini konuşmaya başladık. Bence sosyal medyanın bunda çok büyük katkısı var. Ama Pınar'a da soracağım acaba haklı mıyım ya da tek sebep bu mu diye. Merhaba Pınar, yetersizlik hissini öncelikle bir açıklayalım istersen. Ondan sonra sebeplerine geçeriz.
Evet, merhaba. Yani işte bir türlü yetemiyormuş gibi hissetmek.
Adı üzerinde.
Aynen, adı üzerinde. Hep bir kendini eksik hissetmek. Ondan sonra baş edemiyormuş. Herkes çok iyi yapıyor da ben geri kaldım, yapamıyorum gibi hissetmek. Yetersizlik hissi. Zaten hepimizin yaşadığı bir his. O yüzden hani yetersizlik deyince herkesin kafasında ve içinde o his canlanıyordur eminim. Çok da detaylı tarif etmeye gerek yok. Herkesin deneyim dediği bir şey ve herkesin bence çok derinden bildiği bir şey yetersizlik hissi.
Kesinlikle katılıyorum. Peki benim dediğim gibi sosyal medyanın yetersizlik hissimizi körüklemesinde katkısı büyük mü sence de?
Çok büyük. Yani tabii ki sosyal medyadaki bu influencerların, kendi hayatını paylaşan insanların hani o ben çok güzel yerlerde yemek yiyorum, işte sürekli de tatillere gidiyorum. Çok lüks arabalarda sürüyorum, işte hayatımda çok rahat, çok da çalışmıyorum, günde 3-4 saat çalışıyorum şeklinde kendi hayatını paylaşan insanların da katkısı var kesinlikle. Hani onlar bunu yapıyor da ben niye yapamıyorum, işte çok güzel vücudu var, çok sağlıklı besleniyor, eşiyle ilişkisi süper, çocuklarıyla harika, hayattan keyif alıyor, hiç depresif değil, bana baksana falan. Yani orada tabii ki çok ciddi bir şekilde kıyaslamaya giriyoruz. Diğer taraftan da sosyal medyanın, bence ana akım medyanın da aynı şekilde şöyle de bir etkisi var. Artık bütün uzmanlar televizyonda ya da elimizin altında, Instagram'da, YouTube'da ve çok güzel bilgiler veriyorlar. İşte doğru annelik şöyle olur, doğru ebeveynlik böyle olur, eşinle ilişkinin şöyle olması lazım, işte haftada şu kadar şöyle spor yapman lazım, şöyle de sağlıklı beslenilir. Ve biz bunları duydukça...
Ben bunları yapamıyorum. O zaman ben iyi bir anne değil miyim? Ben iyi bir eş değil miyim? Soru işaretleri oluşuyor kafamızda.
Kesinlikle, yani hani bunların yapılması gerekiyor. Sanki herkes yapıyor, bir ben yapmıyorum, ben eksik kaldım gibi hissetmeye başlıyoruz. Yani hem influencerların etkisi var bence, hem de bilginin çok kolay erişilebilir olmasının etkisi var.
Kesinlikle etkisi olan bir şey daha söyleyeceğim. Teknoloji. TikTok'ta özellikle çok fazla şey var, işte mükemmel bir cilde sahip oldum bir ay içerisinde atıyorum. Bir ay içerisinde neler yaptım sıralı tam listesi falan, ya da bazen özellikle yabancı kaynaklarda bunu bir kitapçık şeklinde satabiliyorlar. Ama bakıyorsun ki alt tarafta bir filtre var. Filtreyi açıyorsun, kendine uyguluyorsun, sen de onun gibi oluyorsun. Aslında gidip broşürünü satın almana gerek yok. Ama pek çok insan bu filtrelerin farkında olmuyor ve zannediyorlar ki o insanın gerçekten mükemmel, pürüzsüz, bebek gibi bir cildi var. Ama ben onun uyguladığı şeyleri uygulamadığım ya da kullandığı ürünleri kullanmadığım için benim cildim öyle olmuyor. Asla öyle değil. İşte burada da teknolojinin etkisini görüyoruz.
Doğru, evet. Ve ünlülerin fotoğraflarına da yapıyorlar ya, işte bacağını daha uzun gösteriyor, belini daha ince gösteriyor ama sonra bir şey ters gidiyor ve o anlaşılıyor.
Evet.
Sonra da dalga konusu haline geliyor. Doğru, katılıyorum sana. Evet, onları da unutmamak gerekiyor. Görsel olarak önümüze düşen her şey bir takım filtrelerden geçiyor olabilir. Her zaman aklımızın köşesinde bulundurmamız gerekiyor. Bununla ilgili benim aklımda kalan en çarpıcı örnek, ben üniversitedeyken çalışmakta olan bir arkadaşım vardı ve şeyde çalışıyordu. Böyle kişisel bakım ürünleri, işte sağlıklı yaşam ürünleri üreten uluslararası bir şirkette çalışıyordu. O da mesela şey diyordu, hani Biz işte bir ürün çıkarıyoruz. O ürünün reklam yüzü olarak birisiyle anlaşıyoruz. O kişinin böyle stüdyoda bilmem kaç tane ışıklar altında çok kaliteli fotoğraf makinalarıyla fotoğrafları çekiliyor. Sonra o fotoğraflar işleniyor, editleniyor. O kendi yüzünün üzerinden kaç tane filtreyle geçiliyor, kaç tane düzenlemeler yapılıyor, saçı değiştiriliyor, göz rengi değiştiriliyor falan. Yani aslında öyle bir kadın yok ama biz insanlara o kadına benzeme vaadiyle bu ürünü satmaya çalışıyoruz. Şeklinde bir
Kesinlikle
öz
yıllar
eleştiri
önce bir
yapmıştı.
YouTube etkinliğinde bir influencer'ı görmüştüm. Yani sokakta görsen gayet normal bir kız. Herhangi bir ekstra güzelliği yok. Ama sosyal medyasına bakıyorum şu anda. Kız efsane güzel. Ya bu geçen süreçte bir estetisyenle çalışmaya başlamış ve kendini baştan yaratmış ya da bir şekilde farklı şey yansıtıyor kendini. Yani benim gördüğüm kızla bu kız tamamen birbirinden farklı.
Evet doğru. Bir de işte yetersiz hissetmemizin sebeplerinden bir tanesi çok güzel getirdin oraya. Estetik sektörünün bu kadar gelişmiş olması ve sanki herkesin estetiğe ihtiyacı varmış gibi reklamlar, promosyonlar yapılıyor olması.
Kesinlikle özellikle burun estetiği o kadar arttı ki yani yapılmayan insanlara neden yapmıyorsun diye bir baskı uygulanmaya başlandı.
Evet, burun estetiği, dudak dolgusu, işte yüz hatlarını yukarıya doğru taşıma, germe vesaire gibi işlemler, işte kırışıklıkları azaltan işlemler gerçekten çok yaygınlaştı ve promote ediliyor. Yani hani yapın, yapın, yapın, yaptırmanız gerekiyor.
Ya bir de
Bir sen
işin
kaldın yaptırmayan gibi bir durum
aynen
da
ve
var.
işin kötüsü bunun geri dönüşü yok. Yani zaman içerisinde bir takım şeyler popüler olur. Mesela işte bir dönem ince kaşlar popülerdi. Sonra kalın kaşlar moda oldu. Şimdi boyama ya da çizerek yapılan kaşlar moda vesaire. Bunların geri dönüşümü var ve bunu değiştirebilirsin ama bir burun estetiğini değiştiremezsin. Atıyorum 10 yıl sonra belki kemerli burunlar moda olacak ve sen o zaman gidip kemer mi yaptıracaksın burnunu estetikle tekrar?
Ya da trendlerin gerisinde kalmayı göze
Ya
alacaksın.
da
Yani tabii ki her operasyonun bir dezavantajı var, bir riski var. Ama bir de tabii ki o estetik operasyonun beklediğin gibi gitmeme riski de var. Hani bir tane operasyon yapacağım, kurtulacağım diye düşünürken aslında bir dizi operasyon açabiliyorsun başına. İstediğin gibi olmayabiliyor ya da sonra onun yan etkileriyle karşılaşabiliyorsun gibi gibi aslında o tarafta tam anlamıyla kesin bir çözüm sunmuyor bize. Ama bir taraftan da çarkın dönmesi gerekiyor değil mi? Yani insanlar kendini yetersiz hissedecek ki bir şeyler yaptıracak, bir şeyler satın alacak, bir konuda kendini eğitmeye çalışacak. O yüzden de alt metinde sürekli yeterince iyi değilsin, daha iyi olmak için şunlara şunlara ihtiyacın var mesajları bizim önümüze düşüyor sosyal medyada, ana akım medyada.
Peki ben herkesin burnunu yaptırdığını görüyorum ve kendi burnumu beğenmemeye başlıyorum. Ve niyetine girip gidip ameliyatımı oluyorum. Sonrasında kendimi yeterli hissetmeye başlar mıyım hemen?
Yani şimdi Kevser bu biraz şeyle de bağlantılı. Sen o estetik operasyonu neden yaptırdın? Onunla da bağlantılı.
Aslında
Genel
sormak
olarak
istediğim şey bu. Yani benim için problem aslında burnum mu sence yoksa benim başka bir problemim mi var?
Aynen. Yani genel olarak kendini beğenmeyen, diğerleriyle kıyaslayan biriysen o yetmeyecek sana. Ve her zaman iyinin de daha iyisi var. Ya da işte burnunu yaptırdın, şimdi sıra memelere geldi diye düşünmeye başlayacaksın gibi. Yani hani bunu terapide de çalışıyoruz. İşte bazı estetik operasyonlara karar vermeden önce insanlar önce terapiye gelip konuşmak istiyorlar. Hani gerçekten ben bunu yaptırdığımda daha özgüvenli olacağım ve işime yarayacak ve orada duracağım mı, yoksa ben genel olarak beden memnuniyeti olmayan bir insan mıyım diye bunu konuşmaya geliyorlar. İyi de oluyor. Bu hani yetersizlik hissi neden artıyor meselesiyle bağlantılı olarak ben bir de şeyi çok buna sebep görüyorum. Günümüzde dating anlayışının değişmiş olması ve dating sürecinin farklılaşmış olması ile bağlantılı görüyorum.
Yani bir date'in ilişkiye evrilme ihtimali çok daha düştü ve muhtemelen burada insanlar suçu kendinde mi arıyorlar?
Aynen öyle. Yani dating ilişkiye evrilme ihtimali çok düştü. Dating aplikasyonları var şimdi ve herkes orada birileriyle tanışma ihtiyacı duyuyor. Çünkü gerçekten sosyal ortamda insanların birbirini tanıyabilme ihtimali çok azaldı. Yani bir şekilde mecburen herkes aplikasyonlara yönelmeye başladı. Oraya girdiğinde de işte küçük bir popülasyon var senin ilgini çeken. O popülasyonun ilgisini çekebilmek için kendini hani onlar kimi beğenir, nasıl insanlardan hoşlanır, giriyorsun onun sosyal medyasına, ha hangi kızları beğenmiş ya da hangi erkekleri beğenmiş, kendimi biraz onlara benzetmeye çalışayım gibi bir yolculuğa çıkıyorsun. Ve o da bence yetersizlik hissini destekliyor. Çünkü çok fazla seçenek var. İnsanlar çok daha zor bir biçimde karar veriyorlar. Hani bu benim artık hayat arkadaşım ve onunla yola devam edeceğim diye. O süreçte de birbirlerini yıpratıyorlar gibi geliyor bana.
Evet, bu konuda çok hak veriyorum sana. Bu yetersizlik hissine zemin hazırlayan şeylerden bir tanesi. Peki sence başka neler var yetersizlik hissine zemin hazırlayan?
Bir de şu var, arkadaş ortamındaki bence alt metindeki geçen konuşmalar, mesajlar yetersizlik hissini tetikleyebiliyor. İşte mesela bir grup arkadaşınla buluşuyorsun, herkes işte gittiği tatilden bahsediyor. Çok egzotik, çok şaşalı bir tatil yapmışlar grubun geneli. Sen kendine bakıyorsun. Ya diyorsun benim de yapmam lazım. İşte ya da hafta sonu herkes 2 günlüğüne bir yerlere tatile gitmiş. Abi benim de gitmem lazım filan gibi, böyle arkadaş ortamlarının da eğer ana teması buysa, hani kendini diğerleriyle kıyaslamak ve kendi koşullarınla, yapabildiklerinle kendini iyi hissetmek gibi bir ana tema varsa arkadaş gruplarında, bu da yetersizlik hissini çok besliyor.
Kesinlikle burada bir de şeyi konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Türk insanının genel olarak böyle sahip olduklarıyla hava atmayı seven bir yönü vardır. İnsanlar, etrafındaki insanlar bu şekilde hava atar şekilde konuşunca doğal olarak sen de tetikleniyorsun. Yani bu gerçekten kendinle ilgili bir problemin olabilir de olmasa bile bence tetikleniyorsun.
Evet. Mesela ben çok iyi biliyorum danışanlarımdan bir arkadaş grubuyla bir yerde oturuluyor. Şimdi herkes sipariş verecek. Gidiyorum diyor, menüdeki en yüksek fiyatlı şeyi söylüyorum diyor. Hani o ortamda ay param yok, ay kıt kanaat geçiniyorum gibi görünmek istemiyorum diyor. Hani benim de var, ben de harcıyorum, ben de rahat yaşıyorum.
Kesinlikle bunu o kadar katılıyorum ki bu aslında şeyde de ortaya çıkıyor. Geçenlerde Instagram'da da yazdım buna benzer bir şey. Gidilecek yere karar verirken de ortaya böyle bir problem çıkıyor. Birisi ortaya mesela pahalı bir mekan ismi atıyor ve sen ona şey dediğin zaman, ya orası biraz pahalı, benim durumum ona çok uygun olmayabilir dediğin zaman seninle böyle belli belirsiz bir şey yapıyorlar, ezikliyorlar seni. Ne kadar iyi arkadaş olursan ol, belki akraba bile olabilirsin. Yine de Türkiye'de böyle ekonomik durumunun yetersizliği, bu başka bir konuda başka bir şeyin yetersizliği de olabilir. Bunu açıkça ortaya koyduğun zaman sen ezikleniyorsun.
Ve bunun yanı sıra belki zamanla da dışlanmaya başlıyorsun. Olabilir
Evet,
mi?
evet olabilir.
Daha az davet edilmeye başlıyorsun ve bu korku dolayısıyla da insanlar belki o hamleleri yapıyorlar. Yani daha olduklarına daha iyi görünmeye çalışıyorlar. Dışlanmayayım, sevilmeye devam edeyim diye. Yani maalesef hani bizim kültürümüzün negatif taraflarından bir tanesi bu herhalde. Bir şekilde sürekli hırs, rekabet, kendini kıyaslama konularını aşılamak.
Kesinlikle.
Tabii yetersizlik hissinin sebeplerinden bir tanesi de yine ebeveynlere geliyor.
Kaçınılmaz bir şekilde.
Kaçınılmaz bir şekilde. Eğer anne baban işte hırslı, kendini kıyaslayan insanlarsa, işte akrabalarla hani şey meselesi vardır ya, elçiler kendi aralarında sürekli rekabet eder, işte ben mi daha iyiyim, sen mi daha iyisin, ben mi daha hayırlı gelinim, sen mi daha hayırlı gelinsin.
Ya, o da öyle. Anne babalar da genellikle çocuklarını akrabaların ya da komşuların çocuklarıyla kıyaslar mesela.
Aynen. O yüzden oradan da geliyor. Yani bizim kültürümüz de maalesef çok ciddi bir zemin hazırlıyor bu yetersizlik hissine.
Kesinlikle. Ve aynı zamanda şey de var. Biz hep böyle hani dış görünüşle ya da sosyal medyanın öne çıkardığı şeyleri konuştuk ama iş konusunda, kariyer konusunda da ve aynı zamanda öğrenciliği de buna dahil edebiliriz. Yetersizlik hissi son zamanlarda yine çok artmış durumda. Yine tabii ki sosyal medyanın tetiklediği bir durum bu. Birisi çıkıyor işte ben 27 yaşındayım, evimi aldım, arabamı aldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Sen kaç yaşındasın, ne yaptın? Yani bu o kadar ne kadar başarılı olmuş olursan ol kendini sorgulamana sebep olacak bir şey ki.
Doğru, evet. Özellikle bazı üniversiteler, mesela benim mezun olduğum üniversite Boğaziçi Üniversitesi, gerçekten rekabeti ve yetersizlik hissini çok körükleyen bir üniversiteydi. Bilmiyorum seninkisi nasıldı. Yani hani mezunlar geliyorlar, işte şöyle olmalısınız, böyle olmalısınız, böyle hırslı olmalısınız, böyle girişken olmalısınız. Hani örnek gösterilenler sürekli top insanlar. Ondan sonra rekabet ettiğin, hani sana şey diye gösterilenler, hani peer, akran diye gösterilenler sürekli Amerika'dan, Amerika'daki üniversitelerden. Hocaların beklentileri aynı şekilde. O yüzden o ortam da gerçekten yetersizlik hissini derinden yaşatıyordu. Bir de bu tıp fakültelerinde var benim bildiğim kadarıyla.
Evet.
En
Orada
ufak bir
da
hatada.
üstler altları eziyorlar diye biliyorum ben de.
Evet. En ufak bir hatada da o hata yıllar boyu konuşulan, unutulmayan bir şey oluyor.
Evet maalesef. Yani günümüzde sosyal medyada olsa insanın olduğu her çağda aslında bu yetersizlik hissini tetikleyen şeyler vardı.
Evet, doğru. Bir de beyaz yakalı olmak
Evet.
yetersizlik hissini çok tetikliyor. Bir şekilde sürekli yükselmek zorundasın beyaz yaka olduğunda. İşte promotion almak zorundasın. Title'ının yükselmesi lazım. Orada da işte işi gücü yapmanın yanı sıra kendini iyi pazarlayacaksın. Gerçekten çalıştığını, çok çalıştığını göstereceksin. Gerçekten çok çalışacaksın da. Ondan sonra eğitimlerle kendini destekleyeceksin. Kurum içi siyaset yapacaksın. Herkesle aran iyi olacak. Üstlerinle aran mükemmel olacak gibi. Orada da insanlar yoğun bir şekilde yetersizlik hissediyorlar ki hani bu yolculuğu sürdürebilsinler. Ha, ben yeterliyim, tamam oldum, yerimden de memnunum diyen biri zaten o kariyer basamaklarını tırmanamıyor. O yüzden o yolculuğun içerisinde yetersizlik hissi seni çeken bir lokomotif haline geliyor.
Evet. Burada aslında şey de var. İşte atıyorum gece yarısı gönderilen maillerle çok çalıştığını göstermen ya da öğlen evden yemek getirmek yerine dışarıdan sushi söyleyerek aslında ekonomik olarak da iyi durumda olduğunu göstermen gibi senin hayat kaliteni de etkileyecek şeylere de neden olabiliyor bu yetersizlik hissini tetiklemesi.
Aynen. Ay, ne rezil hayatlar
İnsan olmak çok zor.
yaşıyormuşuz. Evet ya, çok
Peki,
zor.
burada şey yetersizlik hissini konuşuyoruz ama bir de şey konuşalım istiyorum. Yetersizlik hissini tetikleyen insanların motivasyonu ne? Ben neden mesela çıkıp da sosyal medyada diyorum ki benim mükemmel bir vücudum var. Sizin neyiniz var? Peki benim problemim ne bunu yapmama neden olan?
Aslında işte en içeride hissedilen, derinlerde hissedilen yetersizlik bunun sebebi. Yetersizlik şeması dediğimiz şey. Şimdi farklı şemalara sahibiz. Şemalar derken temel bakış açılarından, temel inançlardan bahsediyoruz. Bunlar kendimizle ilgili, dünya ile ilgili ve insanlarla ilgili oluyor. Ve kendi şemalarımıza baktığımızda yetersizlik gerçekten bunların başında geliyor. Ve o yetersizlik şemasıyla savaşmak isteyen insanlar ne yapıyorlar? Kendilerine üst hedefler koyuyorlar. O üst hedefleri gerçekleştiriyorlar ve sonra dönüp diğer insanlara diyorlar ki ben yaptım, ben artık yeterliyim, siz yeterli değilsiniz. Yani şemayla savaşan insanlar içten içe hissettikleri o derin yetersizlik duygusuyla bu şekilde başa çıkan insanlar bunu yapıyorlar diyebiliriz.
Daha önce de bölümlerden birinde konuşmuştuk. Eğer birisi bir konudan çok fazla bahsediyorsa o konuyla ilgili bir problemi vardır gibi. Yani burada da şey diyebiliriz. İşte birisi vücudunun ne kadar güzel olduğunu ön plana çıkarmaya çalışıyorsa aslında vücudunu beğenmiyordur. Ya da belki bize göstermediği bir problem vardır vücudunda gibi düşünebilir miyiz?
yani vücudunun yeterince iyi görünmüyor olmasına tahammül edemiyordur. Bunu söyleyebiliriz. Yani tabii ki spor yapmak harika bir şey, sağlıklı beslenmek harika bir şey olmalı. Ama bu olmadığında da bununla barışık olabilmek, okey olabilmek, bu halinle de kendini kabul edebilmek bizim ulaşmaya çalıştığımız şey. Bu halinle kendini müthiş yetersiz görüp, bu yetersizlik duygusuyla başa çıkamayıp, ondan uzaklaşmak için bir hedef koyup, canla başla çalışıp onu gerçekleştirmek, yani bir korkuyla, bir endişeyle bunu yapmak bizim olumsuz gördüğümüz bir şey. Şema ile
Anlıyorum.
savaşmış oluyor.
Anlıyorum. Tabii burada şey de düşünmek gerekiyor belki. Yine anne babaya döneceğiz de buradaki derin yetersizlik hissi tahmin ediyorum ki yine çok daha derinden kaynaklanıyor. Hani onun sosyal medyadan tetiklenmesi ya da etrafındaki insanlardan tetiklenmesi değil de daha içsel bir problemdir ve küçükken yetersiz hissettirilmesine bağlıdır diye tahmin ediyorum.
Yani küçükken içten içe sahip olduğu o yetersizliğin kabul görmemesiyle ilişkili diyebilirim. Çünkü hepimiz yetersiz doğuyoruz. Yani hiçbirimiz doğduğumuzda yürüyemiyoruz, işte kendi kendimizi doyuramıyoruz.
Annemize, babamıza muhtacız bu konuda ya da çevremizdeki yetişkinlere.
Yani evet, altımızı kirletiyoruz. Neticede bunları zaman içerisinde öğreniyoruz. Öğrendikçe kendimize güvenimiz artıyor. Başardıkça kendimizi iyi hissediyoruz. Ama en derinde bu halimizle de seviliyor olduğumuzu, kabul görüyor olduğumuzu, kucaklanıyor olduğumuzu hissettiğimizde kendi yetersizliğimizle okey olabiliyoruz. Yani evet, tamam, şu an bunu yapamıyorum ama öğreneceğim, yavaş yavaş öğreneceğim, zamanla öğreneceğim diyebiliyoruz. Ama daha katı ve talepkar bir ebeveynlik gören insanlar bu halleriyle kendini kabul etmekte zorlanıyorlar. Neden? Çünkü onlar hep katı bir disiplin, yüksek talepler, böyle sert bir şeyle, beklentiler dizisiyle yetiştirilmiş durumda. Dolayısıyla kendilerinin de oldukları gibi kabul edemedikleri için hep bir yeterli olmaya çalışma, çok iyi görünmeye çalışma süreci içerisindeler. Bunun bir de diğer versiyonu nedir? Savaşmak yerine bazı insanlar da kaçmayı tercih ederler. Yani yetersizliklerinin ortaya çıkacağı hiçbir ortama girmemeyi tercih ederler. Yani o sosyal medyada kendini gösteren ve ne kadar iyi olduğunu tescil etmeye çalışan insanlar yetersizlik şemasına sahip olduğu gibi ekranın başında, telefonun başında onları izleyenler ve oldukları yerde kendilerini çok kötü hissedip hiç harekete geçmeyenler de aynı yetersizlik hissini sergiliyorlar. Başka bir formda o yetersizlikten kaçarak sergiliyorlar. Ne yapıyor? Hiç böyle bir mücadeleye girmiyor. Hiçbir hedef koymuyor kendine. Yani bir şekilde kendini ispatlaması gereken, kendini zorlaması gereken her türlü eylemden kaçarak yetersizlik hissinden de kaçmış oluyor.
Peki sosyal medyada insanlara kötü yorum yapan insanları bu kategorilerden hangisine sokabiliriz?
Mesela nasıl bir kötü yorum olsun?
Mesela ben gerçekten güzelim ve bunu sosyal medyada paylaşıyorum. Yani bunu kendimi ön plana çıkarmak için de paylaşıyor olabilirim. Ya da başka bir iş yaparken ben güzel görünüyorum orada ve herkes bunun farkında. Ama kişi diyor ki ay işte şuranda şöyle, burnun da kötü, ay saçın ne biçim olmuş falan diye benim moralimi bozacak yorumlar yapıyor. Bu kötü yorumları yapan insanların bu yetersizlik konusundaki yerine tam olarak.
Şimdi burada yansıtmalı özdeşim savunma mekanizması diyebiliriz. Şimdi ben onu izlerken kendimi yetersiz hissediyorum ya, kendimi kıyaslıyorum, ben böyle değilim diyorum, kendimi yetersiz hissediyorum. Ama bu duyguyu taşıyamıyorum, taşımakta zorlanıyorum. O yüzden bunu birisine atmam lazım. Bana böyle hissettirten o kişiye atıyorum bu duyguyu. Yani sen bana yetersiz hissettirdin ya, al sana, ben de sana yetersiz hissettiriyorum diye yansıtmalı özdeşim savunma mekanizmasını devreye sokuyor.
Yine buna yakın bir şey. Görüyorum bazı sosyal medya influencerları var. Bir tanesi aklıma geldi şu anda. Burnu normal kabul görmüş burunlardan biraz farklı. Yani buna çirkin demeyeceğim. Ama baktığın zaman dikkat çeken bir burnu var ve kullanıcılar sürekli estetik ameliyat olması konusunda yorumlar yapıyorlar ve bu kız çıkıp diyor ki ben burnumdan memnunum ve burnumu değiştirmeyeceğim, ameliyat olmayacağım. Ben burnumun zaman içerisinde değer kazanacağı dönemi bekliyorum. Bu kişiye baskı yapan insanların motivasyonu ne peki?
Ya onlar hadsiz, bildiğin hadsiz onlar.
Yani şey de olabilir gibi geliyor bana. Kendisi de mesela burnundan ya da başka bir şeyinden memnun değil ve ameliyat olması gerekiyor ama fırsatı yok, parası yok vesaire. Ama karşısındaki insanın fırsatı var ve parası olduğunu da görüyor. Bunu yaptırabilir. Kendisi yapamıyor ama başkası yaptırsa rahatlayacakmış gibi bir motivasyon da olabilir
Rahatlayacak mı acaba?
mi? Bilmiyorum.
Ondan emin
Yani
değilim ben.
ona takmaktan vazgeçerdi. Bu sefer belki başkasıyla uğraşmaya başlar. Nasıl bir insan olduğunu bilmiyoruz sonuçta.
Aynen öyle. Yani o kızın burnunu yaptırması konusunda ısrar eden kişi hayatında ne değişecek o kız burnunu yaptırdığında?
Yani
Allah aşkına.
Pınar'cığım bilemiyorum yani sosyal medya yorumlarının tamamı için aslında bunu söyleyebiliriz. O kadar destekleyici yorumlar oluyor işte Dilan Polat bölümünde konuşmuştuk mesela ya da tam tersi o kadar yerici yorumlar oluyor ki yani ikisi de aslında anlamsız. O yorum yaptığın kişi senin söylediğin şeyi yapsa ya da yapmasa senin hayatında ne değişecek, sana etkisi ne? Niye bu kadar kendini yoruyorsun ya da karşındaki insanı
Aynen.
üzüyorsun.
Aynen öyle. Yani işte yansıtmalı özdeşim savunma mekanizması geliyor benim aklıma. Kendi içinde hissettiği yetersizliği başkasına hissettirterek o duygudan kurtulmaya çalışma meselesi geliyor benim aklıma. Onun dışında yani yaptığı hadsizlik başkasının dış görünüşüne müdahale etmek, tercihlerine müdahale etmek.
Orası kaçınılmaz zaten. Yani bir de değiştirilecek şeyler var, değiştirilmeyecek şeyler var. Mesela benim ellerim küçük, yani kısa ve tombul ellerim var. Yıllardan beri bana sürekli mesaj atılır. Ay ne tatlı elleriniz var. Ay Kevser Hanım elleriniz şöyle, elleriniz böyle. Yani ben ellerimi mi ön plana çıkarmaya çalışıyorum acaba videolarda? Konumuz ellerim mi? Ya da hadi diyelim ki ellerimle ilgili bir problem var. Yani bunun estetiği yok, bir şey yok ya da estetiği olsa da değiştirmek istemeyebilirim. Yani ne yapabiliriz bu konuda? Allah'a dilekçe mi verelim?
Bence Kevser sen bu özelliğini ön plana çıkar, buradan yürü. Yani böyle bir farklı bir domain al mesela pofuduk eller, tombik eller falan diye. Kevser'in mutfağı konseptinden böyle bir konsept
Kevserinelleri.com
olur. Olabilir. Evet yani bunu avantaja
Olabilir, neden olmasın.
çevirebilirsin.
Ama hiç şey değil yani. Eskiden mesela videoları şey çekerdim. Kendim de görünecek şekilde çekerdim. Ama dış görünüşümle ilgili gelen yorumlar o kadar şey rahatsız etti ki beni. Rahatsız etti derken hani olumsuz yorumlardan bahsetmiyorum. Bunlar iyi yorumlarda olsa kötü yorumlarda. Ben orada yemek tarifi veriyorum. Yani konuşacaksan yemek tarifimle ilgili konuş. Benim saçım, gözüm, makyajım yani konumuz o değil.
Aynen, evet. Benim canlı yayınları, canlı yayın yaptığım dönemde canlı yayınlara gelen birileri vardı. Maşallah dudaklarda kiraz gibi falan yazıyorlardı yorumlar. Ben de
Konumuz
yorumları okuyorum yani sesli bir şekilde. Allah muhafaza
o ya.
okuyacağım diye çok korkuyordum. Yani işte bunlar da var diyelim.
Aynen bunlar da var. Yani demem o ki insanlar belli bir özelliğini sizin gözünüze sokmuyorlarsa o konuda konuşmak zorunda değilsiniz. Eğer sokuyorsa ve gelin bunu konuşalım diyorsa ya da bunu ima ediyorsa istediğiniz kadar o konuda yorum yapabilirsiniz. Ama diğer türlü yorumlar gereksiz. İçinizden geçirebilirsiniz. Ben de sosyal medyada karşıma çıkan içeriklere bakarken aklımdan bir milyon düşünce geçiyor. Bir tanesini dahi paylaşmıyorum. Geçiyor gidiyor yani. Düşünceler geçebilir insanların kafasından. Bunu karşınızdaki kişiye aktarmak zorunda değilsiniz.
Ya ama belki o hesapların sahipleri istiyordur insanlar yazsın diye. Neticede etkileşimdir. Bunun iyisi kötüsü yok yani. O mesajları okuyup okumamak o kişiye kalıyor. Belki de memnun oluyordur yani binlerce yorum geldi. Belki bu
Onu isteyen
binin.
kişi, onu isteyen kişi zaten onu ön plana çıkartıyor Pınar ya. Yani ben mesela dış görünüşümle ilgili yorum yapılmasını istiyor olsam, ona göre giyinirim, ona göre kendimi gösteririm vesaire. Hani yapılan bu yorumlar beni şeye yöneltti mesela. Ben artık sadece yemeğin göründüğü şekilde çekiyorum videolarımı. Beni buna yöneltti. Çünkü diğer türlü o yorumlarla başa çıkacak halim yoktu. Dediğim gibi olumsuz yorumlardan bahsetmiyorum. Olumlu yorumlar da istemiyorum. Çünkü ben konuşulması gereken şeyin vücudum olduğunu düşünmüyorum. Ben orada yemek paylaşıyorum. Onu konuşacaksak onu konuşalım istiyordum. Yapılan yorumlar insanları sosyal medyada bu tür hareket, tavır değişikliklerine de itebiliyor.
Evet, yani tepkimi gösteriyorum diyorsun bu şekilde.
Yani gösteriyor muyum? Yani tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Ben sadece kendi kendime kendimi korumaya aldım diyeyim. Ama ne kadar küçültürsem küçülteyim görüntüyü, şu anda da ellerim konuşuluyor atıyorum. Yani ellerimle kullanamayacağım bir video çekmem mümkün olmayacağı için.
Evet, yani işte görüntümü eleştirirseniz bundan sonra da beni göremeyeceksiniz dedim.
Yok,
Tepkini koydum.
gerçekten bak dediğim gibi eleştiriyle alakası yok. Ellerimle ilgili kötü yorumlar da yapmıyorlar. Hani çok sevimli bulduklarını söyleyen yorumlar yapıyorlar. Ama ben yemek dışında bir şeyin konuşulmasını istemiyorum orada. Benim göstermeye çalıştığım şey yemek. Biraz şey gibi düşünüyorum sanırım. Yaptığım şeye yeterince ciddiye alınmıyor mu acaba gibi. Belki oradaki bir yetersizlik hissimi tetikliyor olabilir.
İşimi ciddiye almıyorlar,
Evet,
konuyu
evet.
sulandırıyorlar.
Evet, aynen.
Olabilir, olabilir. Buna bakmak lazım.
Böyleyken böyle
Evet.
yetersizlik hissinin aslında konuşulacak bunun gibi çok alt dalları da var. Ama sanıyorum ki
Günlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bizi Instagram ve TikTok hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Güle güle.